Ayrım 34. Kültürden İrfana. Cemil Meriç. Sayfa 423. 7. Bölüm. Fert ve Tarih. 1. Büyük Adamın Menşei. Çağımızın aşırı rasyonalizmine karşı bir tepki olan kahramanlar nazariyesinin kaynağı Almanya'dır. İlhama mazhar kişiler doktrini Fichte'dendir. Fichte'ye göre her şey bir nevi libas veya görüntüdür. Bu görüntülerin derununda bir öz vardır, ilahi ruh. Yığın dünyanın kabuğunda yaşar, içindeki özü göremez. Büyük adam bu ilahi özü görmek ve bize göstermek için gönderilmiştir dünyaya. İlahi ruh her nesilde başka bir dille konuşur. Şair bu dili anlayan ve anlatan. Kahlil için büyük adam, yani yaratıcı ve yıkıcı güç, ilahi ruhun idrakiyle eşittir. Tarih, büyük adamların yaptıklarından ibarettir. Topluluk ne başarmış, ne yapmışsa, hepsinin de kılavuzu, mimarı, örneği büyük adam olmuştur hep. İnsan hayatının en önemli unsuru din. Varlığın vasıflarını tayin eden inanç. Kahraman da önce bir ilahi ilham kaynağı olarak ele alınır. Hadiseler, şartlar bir malzemedir sadece. Tutuşmaya hazır olan bu malzemeyi ilahi bir ateş olan kahraman tutuşturur. Kahlil'in kahramanları ne bir sosyoloji kitabıdır ne bir tarih incelemesi. Büyük sezişlerle dolu coşkun bir beyanname. Kazamian Louis Kahlil, Le Grand Écrivain étranger serisi, Blood ve Sea, Paris 1913, sayfa 155 ve devamı. Ferdin tarihteki rolü, asırlardan beri tarih felsefesinin başlıca konusu. Bu kör düğümü çözmeye uğraşanlar, meseleye üç ayrı cevap getirmişler. 1. Fert, tarihin gerçek amilidir. Faaliyetiyle tarihi hareketi yaratan odur. En köklü, en yaygın inanç. Aydınlıklar çağının tarih felsefesi bu temele dayanır. Filozoflar, insanlığın kaderini büyük adamla izah ederler. Wood, milletlerin tarihini hükümdarlarının kişiliğine bağlar. Marx Weber bile çağımızı tehdit eden bürokrasi afetinden ancak büyük adamlar sayesinde kurtulabileceğimize kanidir. Çağdaş psikoloji büyük adama karşı duyulan bu susuzluğu kah hürriyet korkusu ile izah eder Jung, kah bir baba bulmak ihtiyacıyla Freud, Sidney Hook şöyle diyor. İnsanlar daima kendilerini kurtaracak birini ararlar. Sosyal ve siyasi işler sarpa sarınca kahramana karşı duyulan alaka daha da artar. Buhran ne kadar aşırı ise buhranı alt edecek kahramana duyulan iştiyak de o derece yoğundur. Bu iştiyak sessiz bir dua şeklinde de tecelli edebilir, maşeri bir teşvik suretinde de. Kahramana bazen kurtarıcı denir, bazen şövalye, bazen peygamber veya sosyal mühendis. 2. Fert, tarihin yapıcısı değil, eseridir. Büyük adamı, tarihin gerçek çehresini gizleyen bir paravana sayanlar da var. Şahısların arkasında, hadiselerin gerçek mimarı olan girift şartlar var. Sosyal ve iktisadi şartlar. Vico ile başlayan bu görüşün en tanınmış temsilcisi, Buckle'dır. Buckle'a göre, hükümdarlar, kumandanlar, devlet adamları, kültürün gelişmesini engellemişlerdir. Hiçbir tarihi değeri olmayan birer kukladırlar. Şu veya bu olayı falan veya filan insan yapmış olabilir. Ama bu sadece aldatıcı bir görünüştür. Tarihi olayların arkasında bu insanı yaratan şartları, onu bu harekete iten sahipleri araştırmak lazımdır. Spencer o kadar ileriye gitmez. Büyük adam uzun bir gelişmenin son halkasıdır. 3. Sübjektif ve objektif görüşün terkibi. Fert, tarihin akışına şuurlu ve etkin bir faktör olarak katılır. Oysa tabii, ekonomik, sosyal çevre ister istemez pasiftir. Tarihi akışı yaratmak için objektif şartların insan tarafından idrak edilmesi lazımdır. Bu şartları değerlendirecek olan insandır. Objektif çevre ancak o zaman tarihin malzemesi olabilir. Çevre ancak fert aracılığıyla kendini ifade eder. Nesneler kendi kendilerine tarihi hadiseleri tayin edemezler. Etkin ve şuurlu tek faktör vardır, çevresini işleyen fert. tabi veya sosyal çevre şuurlu fert tarafından verimlileştirilmedikçe asırlardan beri toprağın derinliklerinde yatan maden damarlarına benzer. Rapoport. Büyük adam, uzun bir gelişmenin son halkası. Asrımızın başlarında Türk aydınlarını geniş bilgisi, kuvvetli mantığıyla hayran bırakan Herbert Spencer, Ulumu İktisadiye ve İçtimaiye dergisinde adı en çok anılan düşünce adamlarından biridir. Rıza Tevfik kendini Stuart Mill'le Herbert Spencer'ın şakirdi olarak takdim eder. Filhakika Spencer, pozitif sosyolojinin belli başlı kurucularından biridir. Spencer Herbert, 1820 ila 1903, İngiliz filozof, biyolog ve sosyolog. Charles Darwin'in evrim teorisinin sosyal alanda uygulanması olan sosyal Darwinizm kuramını ilk geliştirenlerden. Darwin'in doğal ayıklamasıyla ilişkilendirdiği en uygun olan hayatta kalır görüşü de onun. Evrim teorisini felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi alanlara taşıdı. 1848 ile 1853 yılları arasında The Economist dergisinde yazılar yazdı. Editör yardımcılığı yaptı. Aynı zamanda Sosyal Statik adlı ilk eserini kaleme aldı. 1851. İkinci eseri 1855'te yayımlanan The Principle of Psychology. 1858'den itibaren evrim ilkesinin biyoloji, psikoloji, sosyoloji ve ahlak gibi sosyal bilimlere de uygulanabileceğini kanıtlamak amacıyla sentetik bir felsefe sistemi üzerinde çalışmaya başladı. 10 cilt olarak tasarladığı çalışma 20 yıl sürdü. Serinin ilk cildi 1862'de yayımlanan First Principle, son cildi ise 1896'da çıkan The Principle of Sociology. Üçüncü ve son cildi. 1870'li yıllarda dönemin en ünlü filozoflarından biri kabul edilen Spencer'ın eserlerinin birçoğu Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Japonca, Çince ve başka birçok dile çevrildi. Avrupa ülkelerinden ve Kuzey Amerika'dan çeşitli ödüller aldı. Zamanının en ünlü sanat ve bilim derneklerine üye oldu. Ne var ki hayatının son 10 yılı hayal kırıklıkları ve yalnızlık içinde geçti. 1880'lerde siyasi görüşleri de değişti. Demokrat bir radikal olan Social States yazarı, kadınların oy hakkına karşı çıkan, toprak ağalarının haklarını savunan, sosyalizm karşıtı bir yazar olarak ortaya çıktı. O dönemdeki siyasi görüşlerini 1884'te yayımlanan The Man vs. The State adlı kitabında dile getirdi. Muhafazakarlığına önemli bir istisna ise emperyalizme ve militarizme karşı takındığı tavırdı. 1902'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildi. 83 yaşında öldü. Başlıca eserleri Social Static or The Conditions Essential to Human Happiness 1851. System of Synthetic Psychology, 10 cilt, 1862 ila 1896 arası. The Study of Psychology, 1873 ve 1896. The Man vs. The State, 1884. Essays, Scientific, Political and Speculative, 3 cilt, 1891. An Autobiography, 3 cilt, 1904. Ferdin tarihte rolü konusuna ayırdığımız bu araştırmayı Spencer'ın düşünceleriyle başlatmayı uygun gördük. Tarih felsefesinin en can alıcı tartışmalarından birinin ağırlık merkezini teşkil eden meseleyi Spencer'ın Sosyolojiye Giriş adıyla Fransızca'ya çevrilen kitabından hülasa ediyoruz. Her sene sonbahar gelince kehanetler duyarız. Kış bu yıl sert olacak çünkü yaban gülleri bol. Bu söz şöyle bir inançtan kaynaklanır. Kar yağacak, don olacak, kuşcağızlar yiyeceksiz kalmasın diye Tanrı yaban güllerini ihsan ediyor. Çok yaygın bir düşünce tarzı bu. İlahi iradeyi insan mutluluğu ile doğrudan ilgisi bulunmayan alanlarda bile etkin sayan böyle bir anlayış, fert veya toplum olarak insan kaderi üzerinde ilahi iradeyi elbette ki daha büyük bir güvenle sahneye çıkaracaktır. Metodistler yolculuğa çıkmadan veya ev değiştirmeden önce Kitab-ı Mukaddes'e başvururlar. Karşılarına çıkan ilk cümle, Tanrı'nın davranışlarını tasvip ettiğinin veya etmediğinin delilidir. Politikada şöyle bir iddia ileri sürülür zaman zaman. İngiltere, Kara Avrupa'sına kıyasla daha müreffeh, çünkü pazar tatiline daha riayetkar veya para basılırken dei gratia formülü unutulduğu için kolera afeti zuhur etmiş. Tarihi yorumlarda da aynı telakkiye sık sık rastlıyoruz. Her yorumcu ilahi iradeyi kendi işine gelen tarzda yorumluyor. Tabiat kanunlarında illiyete inanıyoruz. İnsan söz konusu olunca Tanrı'nın müdahalesine başvurmak ihtiyacını duyuyoruz. Her konuda ilahi irade işe karışınca sosyal bir ilimden elbette ki söz edilemez. Sosyal olayları ilmi olarak izah etmekten aciz bir zümre daha var. Mesela Khalil der ki, benim anladığım manada cihan tarihi büyük adamların yaptıklarından ibarettir. Hepimiz aşağı yukarı bu telkinlerle yetiştik. Bu inanç nereden geliyor acaba? Ateş başında toplanan yabaniler o gün yaptıkları avın nasıl geçtiğini anlatırlar. İçlerinden kim maharet göstermişse övülür. Savaş dönüşünde en çok konuşulan başbuğun veya başka cengaverlerin cesaret ve ustalığıdır. Şayet o gün dikkate layık bir hadise olmamışsa, ya az önce vefat eden ünlü bir başbuğ söz konusu olur, ya kabilenin efsanevi bir kurucusu. Bazen şarkıların anlattığı zaferler dramatik bir raksla kutlanır. Kabilenin mesut günlerini hatırlatan bu hikayeler büyük bir alaka görür. Musikinin, dramın, şiirin, biyografinin, tarih ve edebiyatın ortak kaynağıdır bu hikayeler. Yabaninin hayatında dikkate alınacak başka hadiseler yoktur. İlk tarihi kavimler içinde öyle. Mısır'ın kabartmaları, Asurilerin duvar resimleri, büyük adamların zaferlerini ebedileştirir. Dikili taşlardaki kitabeler, hükümdarların yaptıklarını nakleder hep. Resim, hiyeroglif ve kitabe gibi iptidai vesikalardan, hükümdar menkıbeleri dışında elde ettiğimiz bilgiler istidlal yolu iledir. Yunan destanlarından çıkardığımız bilgiler de öyle değil mi? Bugün medeni çocuklara verilen dersler, barbarlarınkinden çok mu farklı? Onlar da insan tarihinde hatırlanmaya değer belli başlı hadiselerin ünlü kişiler tarafından yapıldığını öğrenmiyorlar mı? Din dersleri de öyle. İbrahim, Saul, Davut. Tarih de başka mı sanki? Mitolojide de hükümetlerin ve askerlerin önemi hep ilk plandadır. Mühim olan Agamemnon'la Sezar'dır, müesseseler değil. İlme büyük değer verilir şüphesiz. Zeus'un aşklarını bilmemek veya maratondaki kumandanlardan habersiz olmak yüz kızartıcıdır. Likürk'ten önceki sosyal durumu veya aeropajın menşe ve vazifelerini bilmezmişsiniz ne çıkar? Demek ki tarihte büyük adamlar nazariyesi her ülkede taraflar bulacaktır. Çünkü yabaninin kafasında yaşayan inancın aydınlık bir ifadesiydi bu. Bütün ilkel geleneklerde aynı kanaate şahit olmuyor muyuz? Mekteplerde sayısız örneklerle perçinlenen görüş bu değil mi? Büyük adam nazariyesinin kamuoyunu fethedişinde daha özel sebepler de var. Kahramanlara herkes hayrandır. İlkel insan için bir meziyet olan bu hayranlık hala sürüp gidiyor. Bu tutku çocukken başlıyor. Bana masal anlat diyen çocuk bir kahramanın maceralarını dinlemek istemiyor mu? Gençler bu ihtiyacı polis raporları, saray hadiseleri, boşanma vakaları, kaza haberleri vesaireyle karşılar. Sokak konuşmalarında bile duyarsınız. Her dakika şahıs zamirleri kullanılır. Bir kimsenin zeka derecesini ölçmek istiyorsanız şaşmaz bir ölçü var. Sözlerinde genelle özelin nispeti. Hangi ölçüde kişilere ait somut hakikatlerin yerine İnsanlar ve hadiselere ait geniş tecrübelerden çıkarılmış soyut hakikatler geçmiştir. İnsanları bu bakımdan ele alırsanız hemen görürsünüz ki %90'ı sosyal hadiseleri sadece biyografik bakımdan ele alır. Dahası da var. Büyük adam teorisi hem bir şeyler öğretiyor hem de eğlendiriyordu. Deniliyordu ki medeniyetin nasıl geliştiğini anlamak için seçkin insanların hayat hikayelerini okumak kafidir. Ne kadar cazip bir doktrin. Sonra bu yoldan elde edeceğiniz bilgiler hem çok sade hem de kolayca anlaşılır mahiyettedir. Müphemle yetinirseniz söylenenler sizi tatmin de eder ama konuyu bir parça derinleştirince tutarsızlıklarla karşılaşırsınız. Diyelim ki toplumların ilerlemesi büyük adamların eseridir. İyi ama büyük adam nereden geliyor? Büyük adamın menşei ya tabiat üstüdür ya tabiidir. Büyük adamı Tanrı gönderiyorsa konu ilmin sınırlarını aşar. Büyük adamların ortaya çıkması akılla izah ediliyorsa büyük adam toplumdaki bir gelişmenin sonucudur. Her nesil önceki nesillere bağlı olduğu gibi büyük adam da toplumun daha önceki durumuna bağlıdır. Asırlar boyu el ele veren bir sürü kuvvetin muhassalasıdır, müesseseler, dil, ilim, töre gibi. Büyük adam her ülkede ve rastgele içtimai şartlar içinde zuhur etmez. Newton, hotantolar arasında doğabilir mi? Milton'ın bir Kızılderili ailesinden çıkması mümkün mü? Büyük adam uzun bir gelişmenin son halkasıdır. Tutalım ki büyük adam içinde yaşadığı toplumun yapısını ve davranışları değiştirdi. Ama toplum o gelmeden de değişmiyor muydu ve değişmeyecek miydi? O toplumu değiştirmeden önce toplumun onu inşa etmiş olması gerekmez mi? Başardığı değişikliklerin asıl kaynağı kendisinden önce gelen nesillerdir. Değişikliklerin de büyük adamın da izahı asırları kucaklayan içtimai şartlarda aranmalıdır. Bir an için kabul edelim. Büyük adam kucağında yaşadığı toplumdan çok farklı bir insandır. Toplum belli bir seviyeye gelmemiş, maddi ve manevi bir zenginliği tevarüs etmemişse büyük adam ne yapsın? Çevresinde insanlar, zekalar ve sosyal bir teşkilat olacak ki iş görebilsin. Emrinde İngilizce gibi bir dil, önünde sayısız tecrübeler olmasa Shakespeare dramlarını yazabilir miydi? Demirin olmadığı bir ülkede veyt ne işe yarar? Büyük adam, toptaki barutu ateşleyen kapsüldür. Top olmadıkça, barut olmadıkça ne işe yarar? Introduction à la Science, Social par Herbert Spencer, Germer, Bey'i, Bibliothèque Scientifique, International serisi, Paris, 1875. 1873'te yayımlanan İngilizce kitabın ismi Study of Sociology. Chapter 2. Sayfa 25 ila 37. Etkin ve şuurlu tek faktör. Charles Rapoport çok geniş kültürü olan bir düşünce adamıdır. Anatole France'ın yakın dostu. Dünya dillerinde yayımlanan 12 ciltlik tek sosyalist ansiklopedinin mimarları arasındadır. Ayrıca bir gelişme ilmi olarak Tarih Felsefesi isimli nefis bir eserinde yazarıdır. İbn Haldun'u Batı dünyasına tarih felsefesinin kurucusu olarak tanıtan kitap, tarihin belli başlı meselelerini de ele almaktadır. Rapoport iktisatçıdır ve Rus intelijansiyasının Fransa'ya yerleşmiş temsilcilerindendir. Rapoport Charles, 1865 ila 1941. Litvanya doğumlu, Yahudi asıllı Fransız düşünür, siyasetçi, yazar ve gazeteci. 1883'ten itibaren aktif bir devrimci. 1887'de liseyi bitirdi. Aynı yıl polis takibinden kurtulmak için Rusya'yı terk etmek zorunda kaldı. Almanya'ya sığındı. 1895'te Berlin'den sınır dışı edildi. Fransa'ya yerleşti. 1887 ile 1897 arasında İsviçre'de yaşadı. Bu ülkeye yerleşmiş devrimci göçmen Rusları destekledi. Zürih Üniversitesi'nde felsefe tahsilini tamamladı. 1897'de felsefe doktoru olarak Paris'e döndü. 1899'da Fransız vatandaşlığına geçti. 1904'te Fransız Sosyalist Partisi'ne üye oldu. Partinin 1914 savaşını destekleyen tavrına karşı çıktı. 1920'de Tours Kongresi sonunda Sosyalist Parti'nin ikiye ayrılması ve yeni bir parti kurulması sürecinde önemli bir rol oynadı. Komünist Enternasyonal'in Fransız seksiyonu olarak siyaset sahnesine çıkan, sonra da Fransız Komünist Partisi'ne dönüşen yeni partinin yönetim kadrosunda yer aldı. 1920 ila 1922. Partinin Stalin yanlısı tutumuna ve Rusya'ya verdiği desteğe karşı çıkarak 1938'de partiden ayrıldı. Sosyalist hareketin en önemli simalarından biri olan ve kendini Ortodoks Marksist olarak tanımlayan Rapoport, aynı zamanda velut bir yazar ve sevilen bir hatipti. 1908'den itibaren 1920'lerde Fransız Komünist Partisi'nin yayın organı haline gelecek olan L'Humanité gazetesinde, partinin dergisi La Revue Communiste, Revue Marxiste de yazılar yazdı. 1923 ila 1936 yılları arasında Rusya'da çıkan İzvestiya gazetesinin Paris muhabirliğini yaptı. 1912 ila 1921 arasında 12 cilt olarak yayınlanan Sosyalist Ansiklopedinin 1. 4. 10. ciltlerini kaleme aldı. Başlıca eserleri La Philosophie de l'Histoire comme Science de Évolution, Jacques Paris 1903, 2. baskı, Edition Rivière Paris 1925, Un peu d'Histoire, Origine, Doctrine et Méthode Socialiste, Encyclopédie Socialiste, Cilt 1 Paris 1912, La Révolution Sociale, Cilt 4 Paris 1912, Pourquoi sommes-nous socialistes Paris 1919, Anıları ölümünden çok sonra bir araya getirilerek yayımlandı. Une vie révolutionnaire 1889 ila 1940, Les Mémoires de Charlotte Rapoport, Maison de Science de l'Homme Paris 1991. Okuyacağınız parçayı Tarih Felsefesi adlı kitabından derliyoruz. Ferdin tarihteki rolünü araştıranlar 3 çözüm yolu getirmişlerdir. 1. Fert tarihin gerçek amilidir. Faaliyetiyle tarihi hareketi yapan odur. 2. Ferdin kendisi tarihi gelişmenin mahsulüdür. 3. Fert bazen tarihin amilidir, bazen eseri. 1. Fert tarihin en önemli ve nispeten en bağımsız faktörüdür. Gelişmenin hem başlangıç noktası ve hem de hedefidir. Her şey fertle ve fert için. Tarihten o sorumludur. Geçmişi de, bugünü de yargılar. Menfaatine, ihtiyaçlarına, hak ve hakikat idealine aykırı olan ne varsa mahkum eder. Taşlandıran da, lanetleyen de odur. Asırları ve kahramanları o yüceltir veya yerin dibine batırır. Tabii çevre de sosyal bir çevre gibi fert için bir malzeme deposudur. Bu görüşün en tanınmış temsilcisi Carlyle'dir. Tarih, büyük adamların biyografisidir. En gülünç temsilcisi ise Sterndür. Tarihçilerin genel olarak uyguladıkları bu görüş, psikolojik tarih görüşüne bağlıdır. 2. Hegel gibi metafizikçilerin, organisistlerin ve objektivist olduğunu söyleyen sosyologların görüşüdür. Hepsinin birleştiği iddia şu, fert bir çevrenin eseridir. Hegel'e göre ruh veya zamanın ruhudur bu faktör. Organistlerde biyolojik organizma, objektivist, sosyologlarda sosyal çevre. Hepsinin de ortak karakteri şu, ferdin seviyesini de davranışlarını da tayin eden üstün bir güç var. Fert kendi başına ve kendisi için yaşamaz. Tarihi sürecin büyük bütününün çağlar ve kavimler içinde gelişen düşüncenin bir anıdır. Topluma hakim olan fizyolojik iş bölümünün bir hücresidir. Toplum bir organizmadır. Uzuvlarını da, işleyişlerini de tayin eden de bu organizma. Organicist nazariye, Menenius Agrippa masalının ilim kılığına sokulmuş ifadesidir. Objektivist görüşte fert, belli bir teşkilatın az veya çok uysal bir ajanıdır. Fert hareket eder, hatta görünüşte şuur ve irade sahibidir. Ama sadece görünüşte. Ferdi iradenin üstünde olan sosyal güçler onun davranışlarını dikte eder. Ferdin şuuru büyük bir tarihi rol oynamaz. Birbiriyle çatışan ferdi temayüller etkinliklerini kaybederler. Geriye maşeri muhassalalar kalır. Objektif sosyoloji, ferdi, bağımsız ve tayin edici bir faktör olarak kabul etmez. Düşünen ve yaratan fert değil, onun aracılığı ile sosyal çevredir. objektif sosyolojinin özelliği soyut ve müphem oluşudur. Bu itibarla da pek ilmi değildir. Ferdi hep aynı kalan basit bir unsur olarak alır. Oysa fert bilinen ve hep aynı kalan bir unsur değildir. Evet, insanın belli başlı ihtiyaçları her devirde aynı gibi görünür. Ama bu ihtiyaçların tatmin yolları da, neticeleri de ülkeden ülkeye, çağdan çağa değişir. İhtiyaçlar da boyuna artar ve yoğunlaşır. İki medeniyetin farkı ihtiyaçların yekunu ile ölçülür. Terakkinin belli başlı özelliklerinden biri de insan ihtiyaçlarının çoğalmasıdır. Boyuna artan ihtiyaçların gerek tabii kaynakların eksikliği yüzünden, gerekse sosyal eşitsizliklerin tatmin edilememesi, buhranların ve devrimlerin başlıca sebebi değil midir? İnsanı sabit bir unsur saymak yanlıştır. İnsan boyuna değişen bir güçler, düşünceler, ihtiyaçlar bütünüdür. İlmi olduğunu söyleyen ve tekamülü sisteminin mihveri yapan objektivist nazariyenin bu basit olayı görmemesi hazin değil mi? 3. Sübjektif ve objektif görüşün terkibi. Objektif görüşün başlıca hatası çok genel ve çok soyut oluşu. Bununla beraber metodolojik yönden önemi büyük. Tek boyutlu görüşleri reddettiği için daha rasyonel bir anlayışa yol açar. Şöyle diyebiliriz. Fert, tarihin akışına şuurlu ve etkin bir faktör olarak katılır. Oysa tabii, sosyal, ekonomik çevre ister istemez pasiftir. Tarihi akışı yaratmak için objektif şartların insan tarafından idrak edilmesi lazımdır. Bu şartları değerlendirecek olan insandır. Objektif çevre ancak o zaman tarihin malzemesi olabilir. Objektivistler de ister istemez kabul ederler bunu. Çevre ancak fert aracılığıyla kendini ifade eder. Nesneler kendi kendilerine tarihi hadiseleri tayin edemezler. Etkin ve şuurlu tek faktör vardır, çevresini işleyen fert. Demek ki objektivist anlayış yetersizdir. Çevre pasif olduğuna göre çevrenin tarihteki yeri alet olmaktır. Fert tarafından işlendiği ölçüde terakki imkan olmaktan çıkar, gerçek olur. Tabii veya sosyal çevre, şuurlu fert tarafından verimlileştirilmedikçe, asırlardan beri toprağın derinlerinde yatan maden damarlarına benzer. Onlardan faydalanmak için madencinin kazmasına ihtiyaç var. Fert, faaliyetiyle çevreyi harekete geçirmelidir. Tarih o zaman başlar. Kaldı ki çevre daima bir ilerleme faktörü de değildir. Çok defa tarihin akışına bir engeldir. Terakki demek, mücadele demektir. Tabii engellerle mücadele. Terakkiyi engelleyen çeşitli menfaatlerle mücadele, kendi tutkularımız, kendi zaaflarımızla mücadele. Budalalıkla, kötülükle, cehaletle mücadele. Tecrübeyle ilim, binbir güçlükle alt eder bu engelleri. Demek tarihin akışına yardım eden faktörler de var. Onu dizginleyen faktörler de. Her iki durumda da biricik etkin ve şuurlu faktör ferttir. Fert, bazen tarihi bir adım ileri götürmek için çevresindeki müspet unsurlardan faydalanır. Bazen terakkiye engel olan menfi unsurları yok eder. İlerlemek isteyenler vehimlerle avunmamalıdırlar. Güçlükle elde edilen fetihler her an tehlikededir. Terakkinin fert dışında kendine has bir korunma gücü yoktur. Muhafaza edilmesi için her an çaba göstermemiz lazım. Kaldık ki terakki sandığımız şey çok defa ciladan ibarettir. Toplum tabakalarından çoğu hala ilkel. Batı medeniyetinin yayıldığı bölgeler yeryüzünün küçük bir kısmı. Dünyanın birçok bölgelerinde cehalet, sefalet, taassup hüküm sürüyor. Namuslu insanların görevi büyük. Nikbin ve çocukça bir objektivizme bel bağlayamayız. Terakki kendi kendine olmaz. İnsanoğlu uzun zaman kendi dışındaki güçlere güvendi. Tarihi sürecin objektif gücü gibi yeni tanrılara inanmıyoruz. Tek ilerleme gücü ya tek başına yahut toplu olarak çalışan insandır. İnsanın maddi, fikri ve ahlaki kurtuluşu kendi eseri olacak veya hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Rapoport, Charles, La philosophie de l'histoire comme science de l'évolution, bir gelişme ilmi olarak tarih felsefesi. İkinci baskı, Edition Rivière, Paris, 1925. 34. ayrımın sonu, sayfa 434.